Ayrım 10.
O zaman yeni yıl bayramını bekleyeceksin dedi. Yeni yıl bayramı mı diye sordum. Bunun üzerine Pirva, sen de hiçbir şey bilmiyorsun diye beni küçümsedi. Yeni yıl bayramında tapınak fahişeleri Tanrıça Kupaba için gönüllü olarak sevişirler. Tapınağa girmeye hakkı olan herkes onlarla sevişme hakkına da sahiptir. Ama sevişecekleri kişiyi onlar seçerler. Sen gençsin, güçlüsün, soylusun. Seni seçmeyecekler de kimi seçecekler? Tapınak fahişelerinin bayram günlerinde Tanrıça için gönüllü olarak seviştiklerini ben de biliyordum ama bir gün gelip bu hizmetten yararlanacağımı hiç düşünmemiştim. Belki aldığım eğitim yüzünden ben öğrendiklerimi tanrıların ve onların yeryüzündeki gözdesi kralların çıkarı için kullanmaya koşullandırılmıştım. Öğrendiklerime göre törenler yalnızca tanrıları hoş tutmak, onların öfkelerini yatıştırmak için gerekliydi, bedenimin açlığını gidermek için değil. Ama bunu tenimde uyanan isteğe anlatmak çok zordu. Kendi bedenine söz geçiremeyen bir adamın çaresizliği içinde yeni yıl bayramını beklemeye başladım. 9. Bölüm. Çaresizlik içinde olayların akışını izliyordu Esra. Böyle edilgen bir rol üstlenmekten nefret ettiği halde ne Hacı Settar cinayetinin soruşturmasına etki edebiliyor ne de ilgisini çeken bir erkeğin ona açılmasını sağlayabiliyordu. Oysa bu gece yüzbaşı başından geçenleri anlatırken artık aralarındaki kalın duvarın ortadan kalktığını sanmıştı. Ama birden fark etmediği bir şey olmuş, adam o duvarı yine koymuştu aralarına. İşin kötüsü ona kızamıyordu da. Anlattıklarıyla Esra'nın son savunma silahını, öfkesini de almıştı elinden. Bu kadar sert olaylar yaşamış birine kızmak değil yardım etmek gerekirdi. Ama adam izin vermiyordu ki. Yüzbaşıyı tanımak, yakınlaşmak istemişti ama daha ilk öğrendikleri bile ona çözümsüzlükten başka bir sonuç getirmemişti. Belki Esra'ya yeterince güvenmiyordu. Savaşa dışarıdan bakarak ahkam kesenlerden biri olarak görüyordu. Çok da haksız sayılmazdı. Peki savaş hakkında konuşmak için ille de eline silah alıp dağa çıkmak mı gerekiyordu? Binlerce insanın canına mal olan, ülkedeki yaşamın üzerine kara bir gölge gibi çöken, bu Allah'ın belası çatışmadan yüzbaşı kadar olmasa bile o da zarar görmüyor muydu? Elbette görüyorum diye mırıldandı kararlı bir sesle. Bu konuda konuşmak, onun kadar benim de hakkım. Ama bunu normal birine anlatabilirdi, ruh hali saat başı değişen, sohbetin en koyu yerinde kaçıp giden bir adama değil. Çardağın altında oturmuş bunları geçiriyordu kafasından. Yüzbaşıyı götüren halaf, mutfağın ışığını açık bırakmıştı. Başka zaman olsa hemen kapatırdı ama şimdi canı yerinden kıpırdamak istemiyordu. Arkadaşlarının hiçbiri ortalıkta görünmüyordu. Timothy tabletlerle uğraşıyordu, Kemal Elif'in odasındaydı, ilişkilerini tartışıyorlardı. Murat'la Teoman çoktan uyumuştu, Bernd'in ışığı yanıktı, her gece aksatmadan yaptığı gibi Mezopotamya'da uygarlıkların gelişiminin yıkıcı sonuçları başlıklı master tezine çalışıyordu. Benim de Tim'in yanında olmam gerekir diye düşündü Esra. Belki kendi işiyle uğraşırsa aklının böyle çözümü zor konulara takılmasını önlerdi. Doğru düşünmekten söz ederdi felsefe doktoru olan babası Salim Bey. Gerçekten böyle bir yöntem var mıydı? Doğru düşünmek bu ancak gelişmiş bir bilgisayara öğretilebilirdi. Çözülen her sorunun yerini yeni bir sorunun aldığı günlük yaşamda doğru olana ancak bir dizi düşünce ve davranış sürecinden geçilerek ulaşılabilirdi. Ve bu süreç her soru ya da her sorun için yeniden tekrarlanmak zorundaydı. Üstelik başarı hiçbir zaman tümüyle garanti değildi. Böyle olduğunu babası Salim Bey de bilirdi ama sık sık doğru düşünmenin önemini vurgulamaktan da geri durmazdı. Zaman zaman yinelediği başka bir şey de kendini olayların merkezine koyma kızım demesiydi. Her sorunu sen çözemezsin, her şeye yetişemezsin. Boşa konuşmazdı babası ama onun söylediklerinin doğru olduğu nereden belliydi? Eğer kendi doğru düşünebilseydi annesini bırakıp çocuğu yaşındaki biriyle yaşamazdı. Bunun doğru düşünmekle ne ilgisi var diye mırıldandı kendi kendine. Adamcağız aşık olmuştu. Babasının da itiraf ettiği gibi aşkın ne doğru düşünmeyle ne de mantıkla ilgisi vardı. Daha doğrusu aşkın kendine göre bir mantığı vardı da bunun doğru düşünmeyle bir ilgisi yoktu. Bu tutkuların egemenliğinde olan bir mantıktı. Akla sürekli çelme takan, dibe çeken, yanlış yöne kanalize eden bambaşka, karmaşık bir süreç. Babası annesini severdi. Esra'dan ayrı kalmaya dayanamazdı ama karşısına Nilgün çıkınca her şey değişmişti. Of, bu meseleler çok eskilerde kaldı artık diye sıkıntıyla söylendi. Babasını çekiştireceğine kendine baksaydı ya, o da ayrılmıştı. Hem de Orhan'ın verdiği tavizlere, gösterdiği uzlaşma çabalarına aldırmadan. Ama ben aşk yüzünden bitirmedim ki evliliğimi diye geçirdi aklından. Yürütemiyorlardı. Adamın her davranışı batar olmuştu. Çünkü Orhan sevgisinde içten değildi. Bu da bir tür aşksızlık, sevgisizlik değil miydi? Sonra şu yüzbaşı işi. Düşünceleri Fırat'ın akıntısına kapılmış bir iğde dalı gibi belirsizliğe akıp giderken Halaf'ın geldiğini duydu. Minibüsten inen aşçı, kazı başkanının hala çardağın altında oturduğunu görünce şaşkın bir gülümsemeyle sordu. ''Bir şey mi oldu Esra Hanım? Bu saatlerde siz çoktan odanıza çekilmiş olurdunuz.'' Esra minnetle baktı, neredeyse ekibin bütün ayak işlerini çeviren bu kalender barak delikanlısına. ''Bir şey yok, serinlikte biraz oturayım.'' dedim. ''İyi yapmışsınız, size bir çay demleyeyim mi?'' ''Sağ ol, istemem. Kahve yapayım.'' ''Peki.'' dedi Esra, canı çektiğinden değil, Halaf'ı kırmak istemediğinden. ''Ama sen de içeceksin.'' Halaf mutfağa yürürken arkasından baktı Esra. Onu Antep'teki Arkeoloji Müzesi Müdürü, aynı zamanda Kemal'in arkadaşı olan Rüstem Bey önermişti. Daha önce de Ankara'dan gelen arkeologların Adıyaman'daki kazısında aşçılık, şoförlük gibi işler yapmıştı. Ankaralılar pek memnun kalmışlardı. Asıl mesleği aşçılıktı. Askere gidinceye kadar Antep'in ünlü lokantalarından biri olan İmam Çağdaş'ta çalışmıştı. Askerden dönünce İstanbul'a gitmiş, Samatya'daki Bedir adlı restoranda mesleğini sürdürmüştü. İstanbul'da Türk, Kürt, Arap yemeklerinin bileşiminden oluşan zengin Antep mutfağının bilgisinin yanı sıra, Bolu'dan İzmir'e kadar neredeyse Türkiye'nin tüm yörelerinin yemeklerini öğrenme fırsatı olmuştu. Ama birlikte çalıştığı ustalardan Urfalı Kara Nuri, bir gün namusuna el uzatınca etleri kemiklerden ayırdığı bıçağı çektiği gibi üç yerinden vurmuştu yaşlı kulan parayı. Bir yıl kadar yattıktan sonra çıkmıştı hapisten. Ama artık İstanbul'da kalmak istememiş, Antep'e dönmüştü. Ne yazık ki memleketinde de aradığını bulamamış, hapse girdiğini öğrenen eski ustaları bu herif hergeli oldu diyerek onu işe almak istememişlerdi. Bunun üzerine orada burada çalışır olmuş, Rüstem Bey sayesinde yazları arkeologlarla kazılara gitmeye başlamıştı. İyi para veriyorlardı, hepsinden önemlisi çalıştığı insanlar anlayışlıydı, ona insan gibi davranıyorlardı. Esra da memnundu Halaf'tan, saygılıydı, temizdi, dürüsttü, en önemlisi çalışkandı. Bazen bunu işgüzarlığa kadar vardırsa da, kampta ne görev olursa yapmaktan çekinmez, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşardı. 10 dakika sonra bol köpüklü, az şekerli kahveyi cezveden fincanlara döküyordu Halaf. Boş cezveyi içeri götürüp iki bardak suyla dönerken sigarasını yakan Esra da kahvesinden ilk yudumu almıştı. Eline sağlık, enfes olmuş. Afiyet olsun diye yanıtladı onu genç aşçı. Bizim odada yapılan kahveye pek benzemiyor ama. Odada yapılan kahve ne demek? Bizim barak köylerinde odalar vardır. Hali vakti yerinde olanlar oda açarlar. Odalar erkeklerin sohbet ve eğlence yeridir. Köye gelen misafirler de bu odalarda ağırlanır. Her gün yemek pişirilir. Köyün meseleleri, olup bitenler konuşulur. Bir tür meclis diye mırıldandı Esra. Roma kentlerinin agoraları gibi. Halaf bir şey anlamadı. Şöyle bir baktıktan sonra anlatmaya devam etti. Ergen çocuklar da odalara getirilir, adap erken öğretilir. Ben de odalarda yetiştim. Odada pişirilen kahveler çok koyudur, tadı bir başkadır. Bir yudum içtim mi tamam. Bu fincandakiler gibi 5 tane içmiş sayılırsın. İlginç. Bir ara sizin köye gidelim. Ne zaman isterseniz Esra Hanım diye heveslendi halaf. Başımın üstünde yeriniz var. Ama bu benim anlattıklarım 10 sene önceydi. Odalar yine var ama eski havası yok. Evlere televizyon girdi. Köylü odaya gideceğine evinde oturup televizyon seyrediyor. Demek gitti bizim kahve diye söylendi Esra şakayla karışık. Yok canım, acı kahveyi yapanlar hala sağ. Kürt Reşit'e gideriz, o bu işin ustasıdır. Sahi halaf, bu sabah yüzbaşıya Kürt olduğunu söyledin. Benim bildiğim baraklar Türkmen soyundan gelmedir. Halaf birden ciddileşti. Haklısınız Esra Hanım, baraklar Türkmendir. Ama burada kuş karışması olmuş, kız alıp vermişler, akraba olmuşlar. Türkmenler Araplara, Araplar Kürtlere karışmış. Ama barak adetleri yok olmamış. Binlerce yıl önce yaşayan Hititler gibi diye düşündü Esra. Onlar da Aramlılarla, Luvilerle karışmamışlar mıydı? Demek ki bu topraklarda bazı şeyler hiç değişmiyordu. Benim dedemin dedesi Şaban Ağa Urfalıymış diye sürdürdü konuşmasını halaf. Şaban Ağa Kürtmüş. Siverek'te iki kişiyi öldürüp kaçmış buraya gelmiş. O zaman Osmanlı devri. Şaban Ağa baba yiğitmiş, kıyıcıymış. Osmanlı'ya önce asker sonra zabit olmuş. Zabit olmasa burada yaşayamazmış zaten. Herkes bir aşirete mensup, yabanı içlerine almazlarmış. Ama Osmanlı'ya zabit olunca işler değişmiş. Aşiretler ondan çekinmiş, saygı göstermişler. Şaban Ağa Baraklılardan 4 kadınla evlenmiş. O 4 kadından çocukları olmuş. Osmanlı'dan toprak satın almış, soyunu sürdürmüş. İşte bizim Alagöz köyü böyle ortaya çıkmış. Yüzbaşının kuşkularını anımsayan Esra, "Sizin köyde örgüte katılan kimse var mı?" diye sordu. "Bir kişi var," dedi halaf sıkıntıyla. Bu konudan hiç hoşlanmadığı belliydi. Ayyuş'un oğlu Cemil. 2 yıl önce dağa çıkmış, bu kış ölüsü geldi. Ama iki de asker vuruldu bizim köyden. Deli Dönen'in oğlu Ferit'le Haco'nun oğlu Mahmut. Dalgınlaşmıştı, başını kaldırıp sordu. Yoksa siz de yüzbaşı gibi bu işin arkasında örgüt mü var sanıyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum ama yüzbaşıyı da anlıyorum. Başından çok iş geçmiş. Başından çok iş geçmiş ama yanlış düşünüyor. Örgüt mü örgüt yoktur burada. Olsaydı bile Hacı Settar'ı öldüreceklerine karakolu tarar, korucuları vururlardı. Hacı Settar gibi mübarek bir adama ilişmez onlar. Nereden biliyorsun? Gencelilerin küçük oğlu Mahmut dağdadır. Komutan olduğunu söylüyorlar. Bu Mahmut küçükken Hacı Settar'ın kucağından inmezdi. Liseye kadar dinine düşkün bir çocuktu. Ne zamanki Diyarbakır'a liseye gitti, orada fikri değişti. Ama yine de Hacı Settar'a saygıda kusur etmedi. Dağa çıkmadan önce ne zaman kasabaya gelse, önce yaşlı sofunun evine uğrar, elini öper, hayır duasını alırdı. Yani örgütün Hacı Settar'a düşman olması için hiçbir sebep yok. Bilemiyorum dedi Esra kararsızlıkla iç geçirerek. Peki fayat için ne diyorsun? Şu benim dövdüğüm fayat mı? Belki o değil ama arkasındakiler, mesela Abid Hoca. Abid Hoca adam olsa önce namusunu temizler dedi halaf. Sesi tiksinti yüklüydü. Göven köyünde yaşayan ablası Belkıs kaç yıldır Reşat Ağa'nın kapatması. Canı çekti mi Reşat Ağa kadının evinde. Kocası yok mu bu Belkıs'ın? Almanya'da. Ne arıyor ne soruyor. Sizin anlayacağınız kadın sahipsiz. Abid Hoca adam olsa Reşat Ağa'ya kaptırmazdı ablasını. Abid Hoca ile bir kez karşılaşmıştı Esra. 30 yaşlarında esmer, kısa boylu, köşeli yüzlü, ince bıyıklı bir adam. Kaş altından dost mu, düşman mı olduğunu kestiremediği bakışlarla süzüyordu insanı. Yok Esra Hanım diye sürdürdü sözlerini halaf. Bu işi onlar yapamaz. Onlar lahmacun sofusu. Nerede yemekli bir cenaze, nerede şerbetli bir mevlit varsa orada biterler. Adam öldürmek kim, onlar kim? Ama fayat bizi tehdit etmek için ta buraya kadar gelmekten çekinmedi. Onu çolak memili ayartmıştır. Yoksa fayat tek başına buraya gelecek adam değil. Peki o zaman kim öldürdü Hacı Settar'ı? Kim olacak Şehmus? Yüzbaşının söylediklerini duydun. Duydum. Bence olay Kemal Bey'in söylediği gibi olmuştur. Önce tarihi eserleri bağ evine saklamışlardır. Sonra Şeyh Muz Bekir'i yollayıp caminin yolunu tutmuştur. Bir gecede iki suç birden işlemek riskli değil mi? Şeyh Muz öyle risk misk düşünmez. Tarihi eserleri çalarken başına bir şey gelmeyince bu akşam Hacı Settar'ın da işini görelim diye düşünmüştür. Peki kasabadakiler bundan kimi sorumlu tutarlar sence diye sordu Esra. Bilmiyorum. Gündüz kasabaya gitseydik öğrenirdik. Kara kabiri kazdılar böyle oldu diyenler varmış. Çolak Memili ile Fayat'ın takımıdır. Başka kimse böyle bir şey söylemez. Ama bizim millet buna inanmaz. Çünkü Çolak Memili'nin de Kur'an kursu çevresindekilerin de ne mal olduğunu herkes çok iyi bilir. Kazıyı durdurun diye baskı yapmazlar mı? Kim yapacak? Buna cesaret edemezler. Hem siz kara kabiri kazmıyorsunuz ki, onun 20 metre ötesini kazıyorsunuz. Kara kabiri kazsanız da kimse bir şey demez ya. Esra şaşkınlıkla halafa bakarak bundan emin misin diye sordu. Eminim tabii. Kara kabire saygı, öteki dünyadan korkmak filan eskidendi. Şimdi millet köşeyi dönmeye bakıyor. Burada toprak bereketli, tarlası olmayan çok az insan var. Bu yüzden kazıda çalıştıracak işçi bulmakta zorlandık ya. Kimse devletle başını belaya sokmak istemez. Biz devlet miyiz? Devletsiniz. Yüzbaşı Eşref yanınızda değil mi? Hiç merak etmeyin, kimse kazıya filan bulaşamaz. Yüzbaşı öyle söylemiyor ama. Yüzbaşı tuhaf bir adam Esra Hanım. Laf aramızda kalsın, askerler arasında adı Deli Eşref'e çıkmış zaten. Haksızlık ediyorsun dedi Esra birden sertleşerek. Eşref Bey bize çok yardımcı oldu. Baltayı taşa vurduğunu anlayan halaf geriledi. Kızmayın Esra Hanım, ben askerlerin yalancısıyım. Oo, burada kahve içiliyor ve bizim haberimiz yok diyen bir sesle bölündü konuşmaları. Timothy birkaç adım gerilerinde yapmacık bir öfkeyle başını sallıyordu. Ben seni uyudu sanıyordum dedi halaf ayağa kalkarak. Buyur hemen sana da yapayım. Amerikalı yaklaştı, kendisinden bir baş daha kısa olan halafın sırtına dostça vurdu. Şaka yapıyorum şaka. Türk kahvesi yemekten sonra güzel ama yatmadan önce içersen uyuyamazsın. Halaf çekingen bakışlarını Esra'ya çevirdi. Bana söyleyeceğiniz bir şey yoksa bulaşıkları yıkayacağım dedi. Esra onun mahzun halini görünce biraz sert konuştuğunu anladı. Sağ ol halafcığım, kahve nefisti. Sohbet için de teşekkür ederim. Halafın güneş yanığı yüzünde beyaz dişleri neşeyle parıldadı. Boş fincanları toplayıp mutfağın yolunu tuttu. Amerikalı Esra'nın karşısına oturmuştu. Düz kumral saçlarını kısacık kestirmişti. Bir kadınınki kadar biçimli olan kaşlarının altındaki kadifemsi iri kara gözler, insanı rahatsız etmeyen, boş vermiş alaycı bir ifadeyle bakıyordu çevresine. Şakaklarından çenesine uzanan yer yer kırçıllaşmış, bakır renkli kısa sakalı, bakışlarındaki alaycı ifadeyi tamamlayarak keskin yüz hatlarına olgun bir hava veriyordu. Yakışıklı adam diye düşündü Esra. Elif'i anlamak güç değildi. Tuhaf olan kendisinin Timothy'ye değil de yüzbaşı Eşref'e ilgi duymasıydı. Sevginin ihtiyaçtan doğduğuna inanırdı Esra. Timothy'nin kimseye ihtiyacı olmadığını daha ilk karşılaşmalarında sezinlemişti. Bu doğru muydu? Bir insan ne kadar güçlü olursa olsun yine de başkalarına ihtiyaç duymaz mıydı? Belki ama Timothy'nin böyle bir havası yoktu. Onunla hoşça vakit geçirebilirdi ama derinliği olan bir ilişki yaşanamazdı. Ya Yüzbaşı Eşref? Evet, Yüzbaşı Eşref. Ondan neden hoşlandığını bilmiyordu. Bildiği bu savaşın çilesini çekmiş, ruhu yorgun askerin onu etkilediği, onu heyecanlandırdığıydı. Oysa aşka ayıracak hiç vakti yoktu. Mesleğinde iyi bir fırsat yakalamış, sorumlusu olduğu ilk kazıda önemli bir buluntuya ulaşmışlardı. Bu onun için her şeyden daha önemli olmalıydı. Önemliydi ama o yine de tutmuş, kendini olayların merkezine koyma diyen babasının sözleri yankılandı yine kulaklarında. Her sorunu sen çözemezsin, her şeye yetişemezsin. Belki de onun sorunu, bütün o kararlı tavrına, güçlü görüntüsüne karşın kendine duyduğu derin güvensizlikti. Bu yüzden kendini göstermek, ne kadar dayanıklı, ne kadar iyi olduğunu herkese kabul ettirmek istiyordu. "Aklını kurcalayan bir şey var galiba," diyen Timothy'nin merak yüklü sesiyle dağıldı düşünceleri. "Bu saatte dışarıda oturmazdın sen." "Bir şey yok, serinlik hoşuma gitti." "Fazlası dokunur, dikkat et de üşütme." "Sanki buralı gibisin. Amerikalı olmana karşın benden daha iyi tanıyorsun yöreyi." "Yale'de asurolog bir hocam vardı, Mr. Wise. O arkeologların vatanının olmadığını söylerdi. Nerede çalışıyorsan evin orasıdır derdi. 10 yıl önce Irak'taydım, orası vatanımdı. Şimdi buradayım, burası vatanım." "Yine de ülkeni, evini özlediğin oluyordur." "Tabii oluyor. Bazı gecelerde New Haven aklıma gelir. Ailemle birlikte geçirdiğim yaz gecelerini özlerim. Bizim orada yazları çok sıcak olur. Gece gündüz nemli bir sıcaklık boğar insanı. Bazen okyanustan esen serin rüzgar Long Island boğazını geçip bizim 2 katlı bahçeli evimize kadar ulaşır, babamın balkona astığı rüzgar çanlarını tatlı tatlı çınlatır. Burada bile bazı geceler o tatlı çınlamayı duyarım." "Ailen New Haven'da mı?" Timothy kederle başını salladı. "Ne yazık ki annem de babam da öldü." "Üzüldüm." "Ben de üzülmüştüm," dedi Timothy dalgın bir tavırla. "Ama düşününce üzülmemin yanlış olduğunu anladım. Uzun ve mutlu bir yaşam sürdüler. Babam 2. Dünya Savaşı'nda ölebilirdi. Annem sayıları her geçen gün artan sokak serserilerinin saldırısına kurban gidebilirdi. Şükür ki hiçbiri olmadı. Annem 71, babamsa 75'ine kadar birbirlerini severek yaşadılar. Ölümleri de birlikte oldu. Bir uçak kazasında yaşamlarını yitirdiler. Gerçekleşmeyen tek dilekleri torunlarını kucaklarına almak oldu." "Senin de çocuğun yok değil mi?" "Yok olmadı," dedi Timothy. Bir anlık bir suskunluktan sonra sesini ciddileştirerek konuyu değiştirdi. "Yüzbaşı Eşref'in getirdiği tabletleri gözden geçirdim." "Zarar görmüşler mi?" "Görmemişler. Yer yer kırıklar, çatlaklar, döküntüler var ama yazılar okunabiliyor. En azından tahmin edilebiliyor." "Buna sevindim. Patasana'nın yazdıkları yarıda kalacak diye ödüm kopuyor." "Yarıda kalacağını sanmam. Devamı gelecektir." "Beni kaygılandıran bir başka konu da tabletlerin okulun bodrumunda yeteri kadar güvende olup olmadıkları." "Çalacaklarından mı korkuyorsun?" "O da var ama asıl tabletlerin bozulmalarından korkuyorum." "Korkacak bir şey yok. Kapı sağlam ve kilitli. 2700 yıl dayanan tabletlerin birkaç hafta içinde bozulacağını da sanmıyorum. Gerçi bu okulun bodrumu bizim Baynek kütüphanesi gibi düzenlenmemiş ama yine de yeteri kadar karanlık ve serin." "Baynek kütüphanesi mi?" "Nasıl, hiç duymadın mı?" diye sordu Timothy en az Esra'nınki kadar şaşkın bir sesle. "Duymadım," dedi, sanki duymak zorunda mıyım der gibi sert çıkmıştı sesi. Timothy genç kadının alındığını fark etmişti. "Kusura bakma, niyetim ukalalık yapmak değildi. Baynek kütüphanesi çok ünlüdür, duymuşsundur sandım." "Neredeymiş bakalım bu ünlü Baynek kütüphanesi?" "Bizim Yale'de. Yeryüzündeki birçok değerli kitap ve el yazmasını barındırıyor. Baynek, okuldaki gotik tarzda yapılmış binaların arasında modern mimarinin bir harikası olarak göze çarpar. Pencerelerinde cam yerine ışığı geçiren çok ince bir mermer kullanılmıştır. Böylece gün ışığının kitaplara ve el yazmalarına zarar vermesi önlenmiştir. Ayrıca içinde ısıyı ve nemi koruyan özel paneller var." "İlginçmiş," diye mırıldandı Esra hayranlıkla.